İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 37.
Ferhat Hoca, bakın arkadaşlar, Sarı Sultanoğullarından yani sivillerden kimi görürseniz öldüreceksiniz. Hiçbirisini yaralamak yok. Öyle sanıyorum ki Allah'ın izniyle hiçbiri elimizden kurtulamayacaktır. Şimdi yavaş yavaş çıt çıkarmadan ilerleyelim ve de tepelerinde bitelim. Jandarmaya gelince kurşunu yalnız onların ayaklarına, ellerine sıkacaksınız. Diz kapaklarından vurun ki ömür boyu sakat kalsınlar. Onlar emir kullarıdır. İçinizde Kertiş Ali'yi tanıyan var mı? Ben tanıyorum, dedi Şahan. Beni iyi dinle oğlum Şahan. Senin gözlerin yalnız onu arayacak. Öldürmeyecek, yaralayacaksın. Gidemeyecek biçimde. Onu hiç yaralamadan yakalamak istiyorum. Yaralansa da onu iyileştikten sonra bir köye götüreceğiz. Köyün alanında onu işkenceyle, gözlerini oyarak, derisini yüzerek öldüreceğiz. İyi bir şey değil ya. Belki İnce Mehmet buna razı gelmez ya. Bu çetede onun adını taşıyor ya. Ama 1000 yıldır onlar bizimkileri böyle öldürdüler. Biz onların küçücük bir köpeğini... Ah İnce Mehmet, ah, bu işe razı gelmez. Hele onu bir yakalayalım da. Sağdan soldan koyağın her iki yamacından girişler. Aşağıdaki su yolunu kesmiş, küçük gölcük ortaya çıkarmış kayalığın ardından da Mehmetler dehşet, çabuk, herbisin elinde bir makinalı varmış gibi ateş ediyorlardı. O gün akşama kadar çok jandarma yaralayıp çok Sarı Sultanoğlu adamı öldürdüler. Karanlık kavuşunca kurşun sesleri durdu. Aşağıdan iniltiler geliyordu ve iniltiler sabaha kadar kesilmedi. Koyak aydınlanınca iniltilerin geldiği yere indiler. Jandarmaları, sivilleri birbirinden ayırdılar. Jandarmaların hiçbirisinin yarası ağır değildi. Hepsi de diz kapaklarının altından vurulmuşlardı. Ferhat Hoca, kusura kalmayın jandarmalar. Siz bizi öldürmek için sıkıyordunuz. Oysa biz görüyorsunuz, bu kadar olur işte. Kusura kalmayın, dedi onlara okşayan bir sesle. Sonra teker teker hepsinin halini, hatırını sordu. Onları öldürmek istemediklerini söyledi birkaç kez daha. İsteselerdi yerde yatan ölüleri gösterdi. Kusura kalmayın jandarmalar, mermilerinizi, silahlarınızı alacağız. Belki de almayız. Hele şu Sarı Sultanoğlu'nun bir lokma yal verip de ölüme gönderdiklerine bakalım. Onların mermileri daha çok, tüfekleri gıcır gıcır olmalı. Az sonra aşağıdan Mehmetler geldiler. Hepsi de kana batmış çıkmışlar. Alınları, kâkülleri kan içindeydi. Üç Mehmetlerin üçü de karşısına el kavuşturup durdular. Üç kişi yitirmişlerdi. Ferhat Hoca karşısındakileri, Mehmetleri yanıldın mı diye birkaç kere saydı. 21 taneydiler. Ölüler nerede? Onlar gittiler. Hoca içinden vel minel garaip diyerek yeniden geçirdi. Üç kişi ölmüş bu dağın başında, hepsi de kana batmış çıkmışken yeni üç kişiyi hemen o anda nereden bulmuşlardı? Hoca üstelemedi, ötekilerde bir açıklamada bulunmadılar. Onları bırakan hoca Sarı Sultanoğlu'nun yaralı köpeklerine geldi. Onlara ağır ağır konuşmaya başladı. Önce neden o beye uğruna canlarını verecek kadar köpeklik ettiklerini sordu. Sordukça öfkeleniyor, öfkelendikçe soruyordu. Ötekilerse inlemeyi bile bırakmışlar, yumulup taş kesilmişler, gözleri yerde hocayı dinliyorlardı. Hoca bu yaralıları kurşuna dizemeyeceğini, onlara bir şey yapamayacağını düşündükçe kuduruyor, boyun damarları şişmiş, gözleri yuvalarından dışarıya uğramış, ağza alınmaz küfürlerle onları aşağılıyor, teker teker gözlerinin içine bakarak yüzlerine tükürüyordu. Birden yaralı kalabalığının en ucundaki avurdu avurduna geçmiş, karnının üstüne yumulup iki büklüm olmuş, 30 yaşında gösteren, gözleri çukura kaçmış köylü, iki eliyle karnına bastırarak ayağa fırladı. O da hocanın yüzüne var gücüyle bir tükürük fırlattı. ''Vur beni, vur hoca, bir de hoca olacaksın. Vur da yüzüme tükürme. İnsanları her şeyi yap da bunu yapma. Tu tu tu senin yüzüne. Sen seni bil de öfkelensen de insanlarla böyle konuşma.'' Ölüm Allah'ın emri, öldür beni de bana bu sözleri söyleme. Hoca adamın karşısında dondu kaldı. Öteki karşısında öfkeden tir tir titriyordu. Neredeyse ayakta kalamayacaktı. Hoca bunun farkına vardı, öfkesinden eser kalmamıştı. Utanmış, kimsenin yüzüne bakamıyordu. Başını yerden kaldırmadan onun koluna girdi, yerine oturttu. Kusura kalma yavrum, dedi, beni bağışla. Adamın da yavaş yavaş titremesi geçiyordu. Ama benim öfkemi de anla, diye sözünü sürdürdü hoca. Niçin? Niçin Sarı Sultan'ın emriyle bizi öldürmeye geliyorsunuz? Bak şu yerde yatanlara. Her birisi 10 tane. O bir ayağı topal Sarı Sultan ağalı etmez mi? Ben böyle insanlıktan çıkıp da size olmadık işler yapmayayım da kimler yapsın? Hiç hakkın yok, dedi gene yumulmuş, iki büklüm olmuş karnı tutan adam. Neden hakkım yok ha? Diyelim bunlar jandarma, emir kulu, bunlar mecbur. Ya siz? O jandarmalar 1 yıl 2 yıl mecbur. Onlar 1 yıl 2 yıl hükümetin kulu. Ya ben ölünceye kadar Sarı Sultanoğlu'nun kuluyum. Babam da, dedem de, onun dedesi, onun da dedesinin dedesi hep Sarı Sultanların kuluydu. Ben de, benim çocuğum da, benim çocuğumun çocuğu da onların kulu. Yazık değil mi, yazık değil mi? Şu bir lokma ekmeğin kullarını öldürdünüz. Onlar da bizi öldürecekti. Onların hakkı var, onların hakkı var. Onlardan bunu beyleri istedi. İstedi.
Adam boşandı, biraz daha yumuldu. Başı dizlerinin üstüne değecek bir hal aldı. Sırtı inip kalka kalka ağlamaya başladı. O sert hoca bu ağlayan adam karşısına ne yapacağını bilemedi. Yanına oturdu, omuzlarını okşadı. Yaran ağır mı diye sordu. Karşılık alamadı. Karnından mı yaralandın? İnşallah yaran ağır değildir.
Adamı bir ağabey gibi sevecenlikle kucakladı. Ona olmadık diller döktü, güzel kanatlı kırılmış gönlünü onaracak sözler söyledi. Adamın ağlaması dininceye kadar yanından ayrılmadı. Adam kendine gelince yanı başındaki hocanın elini öptü. Hoca da allak bullak olmuş ayağa kalktı, jandarmalara döndü.
İçinizde Kerteşeli yok mu diye sordu. Jandarmalardan birisi, o şu aşağı köyde, tüm köylüyü dayaktan geçiriyor. Köylüleri bitiremedi de orada kaldı. Şimdi gidersen onu elinde koymuş gibi orada bulursun. Var git de gör hocam, var git de gör köylünün halini.
Siz buradan kıpırdamayın, ben şimdi size köylerden at adam gönderirim. Kasabaya, doktora sizi çabuk ulaştırırlar.
Sağ olasın hocam, Allah sana bu dünyada da öteki dünyada da bir zulüm göstermesin.
Amin dedi hoca. Yaralı jandarmalardan birisi acısından yüzünü buruşturarak sordu.
Hocam senden bir dileğimiz daha var.
Buyurun söyleyin.
Hani dedik ki yaralandık, ölümlerden ölüm beğendik, başımıza bunca işler geldi. Hiç olmasa dünya gözüyle. Hani dedik ki, yani İnce Mehmet'i görsek, terhis olup da memlekete varınca, hani biz de İnce Mehmet'in takibinde yaralandık deyince, hani bizim köylüler de, biz de diz kapağımızdan topal kalınca İnce Mehmet'i görmemek, tanımamak olur mu?
Olmaz diye güldü hoca. Vardı Mehmetlerin ortasındaki perçemi alnına dökülmüş, abası yırtılmış, kana batmış çıkmış, fesi yitip başı açık kalmış delikanlının önünde durdu. İşte İnce Mehmet bu dedi.
Sağ ol hocam, ellerinden öperim hocam, Allah sana da hocam, İnce Mehmet'e de hocam, Allah uzun ömür versin hocam.
Hocayla Mehmetler öteki eşkıyalar Yanıkören köyüne ikinci gün kuşluklayın girdiler. Köy bir feryadı figandı, gene de Ferhat hocayı iyi karşılayıp onu camiye götürdüler. Köyde hiçbir delikanlı ayakta doğru dürüst duramıyordu. Kimisi daha yataktaydı, kimisi değnekle yürüyor, kimisi de babasının, dedesinin, anasının, kız kardeşinin kolunda sürükleniyor, Cafer de can çekişiyordu. Hoca can çekişen Cafer'i ziyaret ederek üstüne tam 2,5 saat o güzel, o içe işleyen sesiyle Kur'an okudu. O gün cumaydı, Ferhat Hoca köyün minaresi yoktu, kayanın sivrisine çıktı, sela vererek ezan okudu. Cemaatin önüne geçerek namaz kıldırdı. Yanık öğrenciler cuma vaazını da onun vermesini istediler. Hoca başladı dağlardan, çakıl taşlarının üstünden, ulu kayalıkların arasından, gür ormanlardan çağlayarak inen sular örneği konuşmaya. Allah insanları zulüm altında yaşasınlar diye yaratmamıştır diye bağırıyordu. Bu dünya zulüm dünyası oldu. Allah istemiyor, peygamber bunu istemiyor. Biri yiyor, bini bakıyor, Allah bunu istemiyor diyordu. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki diyordu, zulüm edenler kafirdir. Zulüm görüp de karşı koymayanlar, ölümleri pahasına, açlıkları pahasına da olsa karşı koymayanlar da kafirdir. Zulme şahit olup da karşı koymayanlar, seyredenler, boyun eğenler de kafirdir. Cennet zulme karşı koyan, kötülüklere ne için olursa olsun karşı koyan kişinin ayağının altındadır. Bunu böyle bilesiniz ve durmadan düşüncesini doğrulamak için Kur'an'dan Arapça ayetler okuyor. Uzun uzun o güzel, o yüreğe işleyen sesiyle Allah'ın sözlerinin anlamını açıklıyordu. Hutbesi bittiğinde yorulmuş, ter içinde kalmıştı. İlk işi Cafer'in evine uğrayıp onu ziyaret etmek oldu. Cafer'in durumu gittikçe kötülüyordu. Onun başucuna oturdu, gene Kur'an okumaya başladı. Delikanlının başucunda dilinde ayetler, gözleri kapalı, yüzü tarifsiz acılar içinde gürül gürül okuyordu. Gelip incelikle onu yemeğe çağırmasalardı, kendini unutup gitmişti. Sesi kısılıncaya, uyuyup kalıncaya kadar Kur'an okuyacaktı. Bütün eşkıyalar, yaşlı köylüler, erkekler, kadınlar caminin içine kurulmuş sofranın başına oturdular. Hoca başta, meğer 2 günden bu yana kursaklarına lokma girmeyen eşkıyalar açlarından ölmüşlermiş. Güzel kokulu yemekleri yumuldular. Ama hocanın boğazından bir türlü yemek aşmıyordu. Ağzına bir lokma atıyor, çiğniyor, çiğniyor. Lokma bir türlü boğazından aşağı inmiyor. O da her lokmanın üstüne bir su içiyordu. Bazen de eline aldığı kaşık lokma elinde öylece kala kalıyordu. Bir hafta önce bir bölük jandarmayla köye gelen Kertiş Ali tam bir nar-ı beyza halindeydi. Azgın kudurmuş bir köpeğe benziyordu. Önce köyü sardırdı, köyden hiçbir kişi dışarıya çıkmayacaktı. Camiyi zorla açtırdı, köyün bütün delikanlılarını caminin avlusuna doldurdu.
Evleri, ahırları, samanlıkları, kuyuları jandarmalar aratarak dışarıda hiçbir delikanlının kalmadığına inanınca kalabalığın içinden gözüne kestirdiği birisini çağırdı.
''Senin adın ne?'' diye sordu.
''Adım mı? Adım ha, benim adım Mehmet.
Mehmet ağa, başka adın yok mu?''
''Yok, yatırın şunu.''
Jandarmalar delikanlıyı falakaya yatırdılar. Başladılar sopalamaya. Yüzü sapsarı kesilinceye kadar dövdüler. Kertişali tabanları dövülen bir kişinin yüzünün sararmasının ne demek olduğunu biliyordu, dayağı durdurdu.
''Adın ne senin?'' diye sordu.
Delikanlı duyulur duyulmaz
''Mehmet'' dedi.
Dayak gene başladı. Delikanlıdan en küçük bir of, bir enleme, bir ses çıkmıyordu. Kertişali bir süre sonra demir tavında dövülür, dayak da kıvamında kalmalı diye delikanlıya gene sordu.
''Adın ne senin?''
''Mehmet.'' Bu sefer kendi başladı dövmeye. O usta, o alışkın elleri bile delikanlıdan bir ses çıkaramadı. Bu sefer yalvarmaya, onu zengin, kavrun edeceğini, onu evlendireceğini söylemeye başladı.
''Adın ne?''
Delikanlının sesi artık çıkmıyordu ya dudaklarının kıpırtısından anlaşılıyordu.
''Mehmet.''
Sonra gene dövdüler, gene sordu, dövdüler, sordu. Sonunda öldürecek değildi ya, bıraktı. Bunlar gavur olmuşlar, Müslümanız demiyorlardı. Ama Kertiş Ali de Kertiş Ali'ydi. Bu köylülere nasıl bir vatanperverane bir kişi olduğunu, vatanı ve hem de yurdu uğruna canını nasıl koyduğunu, bu adam olmaz, bu insanlıktan çıkmış köylülere gösterecek, icap ederse kızıl kanlarını ala toprağın üstüne şorul şorul akıtacaktı. Kertiş Ali bundan sonra delikanlıların üstünde 3 gün 3 gece dövündü. Ne etti ne ilediyse onlarla başa çıkamadı. Son soluktaki genç bile ''Benim adım Mehmet'' dedi. Bütün bu inat karşısında Kertiş Ali şaşkına dönmüştü. Kendisi de köylüydü. Bunca yıl dayak atmak işi gücü ve hem de en yüce uğraşı olmuştu. Ona göre dayak jandarmanın en kutsal işidir ve hem de cennetten çıkmadır. Bu millet dayak üstüne bina edilmiştir. Bu köylünün üstünden bir gün olsun dayağı eksik edersen bu ülke batar diye öğrettiklerinden bu yana Toroslarda, Orta Anadolu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da fırtınalar gibi eserek görülmedik dayaklar atarak bu vatanı korumuştu. Fakat şu son aylardaki gibisi hiç başına gelmemişti. Hangi köylü delikanlısına sorsa adım Mehmet diyordu da başka bir şey demiyordu. Dövüyor, dayaktan işetiyor, yatalak bırakıyor, onların ağzından gene de Mehmet'ten başka bir sözcük çıkmıyordu. Bir de bunlar ne kadar dayak yerlerse yesinler, ölüyorlar, gidiyorlar, ne bağırıyor, ne inliyor, ne de ağızlarından soluktan başka bir şey çıkıyordu. Çoğu da son solukta olsalar bile benim adım Mehmet derlerken gülümsüyorlar. Haydi bir köyün, 2, 3, 4 köyün insanları serttir, olabilir denebilirse de, Kertişali Çukurova'dan bu yana bir işkence, bir ölüm yeli gibi istiyor, bir Allah'ın kulu çıkıp da benim adım Ali ya da Hüseyin, İbrahim demiyordu. Yani toptan kızları, kadınları da, beşiktekiler de, doğacak bebekleri de, topunun da adı Mehmet olsa ne yapacaktı yani? İnat etmişlerdi bir kere. Kertişali de, hükümet de, yüzbaşı da, albay da, Ankara'daki İsmet Paşa, Mareşal Fevzi Paşa da inat etmişti. Hodri Bey'den, el mi yamandı bey mi? Kertişali ya ölecek ya da hiç olmasa bir tek kişiye benim adım Mehmet değil diye söyletecekti. Jandarmalar Cafer'i köyün içinden bulup getirince derecesiz sevindi. Cafer çok zayıf, üfürsen yıkılacak, boynu armut çöpü gibi, cansız, 17-18 yaşlarında gösteren, yüzü mum gibi sarı bir gençti. Üstelik de jandarmalar onu iri bir ağacın yaprakları arasına tünemiş, korkudan titrerken bulmuşlar, almış getirmişlerdi.
''Adın ne senin?''
Cafer sözcüğü uzatarak oralı olmayarak yürekli ''Mehmet!''
''Ulan öyle o nasıl bir Mehmet?''
''Mehmet!'' Kertiş önce çocuğa yalvarmış, onu kandırmak için türlü diller dökmüş. Cafer ''Mehmet!'' demiş de başka bir şey dememişti. Kertiş Ali canım bu çelimsiz iki dayakta bir kere değil, 1000 kere Mehmet der diye büyük soylu vatanperverane hünerine canını dişine takarak başlamış. Şimdiye kadarki bütün dayakçılık deneylerini bu çelimsiz belada kullanmış. Bu canavar kişi ve hem de vatan düşmanı bu adam bana mısın dememişti. İşte 7 devleti alt eden, dünyaya kafa tutan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü bir küçük sahibi çocuğa yetememişti. Onun göz bebeği, şimdiye kadar tarihlerin yazmadığı büyük dayak ustası, eline geçirdiği kayayı, çeliği konuşturan Ali Onbaşı'nın gücü yetmemişti. Bu alçak vatan, millet, bu köylü düşmanı köylüler için yeni dayak biçimleri icat edilmesi gerekiyordu. Azıcık daha geç kalınırsa, bu köhne usullerle köylüye dayak atılırsa, işte sonu da böyle olur. Dayakçılığı gelişmemiş bu ülkede böyle batardı işte. Son Türk devletine işte böyle kıydık işte. Uğruna kanımızı şorul şorul akıttığımız bu vatanda, sümüklü bir köylüye Mehmet'ten başka bir laf söyletemeyecek hale geldik işte. Hiçbir şey değil de bu çelimsiz yarı ölü delikanlının direnci kahretmişti onu.
Bunca yıllık ününü, saygınlığını bu ölümcül insan 5 paralık etmiş de çamurların içine atıvermişti. Bunca yıl bu işe canını koyarak emek verdikten sonra insanların, sevgili amirlerinin yüzüne hangi yüzle bakacaktı? Dünyaya küstü, jandarmalara sert buyurdu. Bırakın onu diye. Jandarmalar cansız, soluksuz Cafer'i caminin avlusunun ortasında bıraktılar, gittiler. Neden sonradır ki Cafer getirdikleri evlerinde gözlerini açabildi ya, hali kötüydü. Gün görmüş kişiler onun iflah olmayacağını söylüyorlardı. Akşamüstü hocaya üzgün bir delikanlı topallayarak geldi. Hocam, Cafer ağırlaştı dedi. Hoca gitti, gene hastanın başucuna oturdu. Cafer son soluğunu verinceye kadar Kur'an okuyarak elini tuttu. Bu arada delikanlı bir kere gözlerini açtı. Hoca onun gözlerinde sonsuz bir şaşkınlığı gördü. Bu başıma gelenler nedir diye gözleriyle soruyordu. Ya da hocaya öyle geldi.
Ayrım sonu.